Ayrım 16. Hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre, sayfa 149. Fanon burada ara veriyor. Yolu gösteriyordu o. Savaşçıların sözcüsü konumundaki Fanon, bütün çekişmelere ve bölünmelere karşı Afrika kıtasının birliği ve beraberliği için çağrıda bulunuyor. Amaca ulaşılmıştır. Fanon, sömürgeciliğe son verme sürecinin tarihsel gerçekliğini ayrıntılarıyla tanımlamak isteseydi, bizden söz etmesi gerekecekti. Oysa kesinlikle böyle bir niyeti yok. Kitabı okuduktan sonra bir yana bıraksak bile, orada yazılı olanlar yazarından bağımsız olarak üzerimizdeki etkisini sürdürecektir. Çünkü içimizde devrimci halkların gücünü duyumsayacağız ve bu güç bizde şiddet aracılığıyla dile gelecek. Böylece yeni bir şiddet üyesi oluşmaya başlayacak ve bu kez bizden söz edilmek zorunluluğu doğacak. Çünkü şiddet kendi doğası gereği yerliği değiştirdiği gibi bizi de değiştirecektir. Herkes düşüncelerini istediği gibi geliştirip sürdürebilir ama düşünebilme koşuluyla. İndirilen darbelerle sersemlemiş bugünkü Avrupa'da kişinin ayırdına varması gerekir ki Fransa'da, İngiltere'de ve Belçika'da en zararsız görünen farklı düşünce bile sömürgecilikle suç ortaklığından başka bir şey olmayacaktır. Aslında bu kitabın önsöze gereksinimi yoktu. Özellikle de bize seslenmeyişinden ötürü. Buna karşın diyalektiği sonuna kadar sürdürmek için bir önsöz yazma gereğini duydum. Biz Avrupalılar da bir sömürge olma konumundan kurtuluyoruz. Yani kanlı bir eylemle hepimizin içerisinde gizli yatan sömürgecinin de kökü kazınıyor. Cesaretimiz varsa bakışlarımızı kendimize çevirelim ve bize ne oluyor görelim. Önce önümüzdeki beklenmedik bir oyunu, hümanizmimizin striptizini oynamalarına katlanmamız gerekiyor. Hiç de hoş bir durum değil. Hümanizmimiz bütün çıplaklığıyla karşımızda duruyor. Sadece aldatıcı bir ideolojiyi ve soygunculuğu ukalaca haklı göstermenin bir yöntemiydi o. Hümanizmimizin dokunaklı ve aşırı özenli görünümü saldırganlığımızı gizleyip güvence altına alıyordu. Şiddete karşı olanlarımızın keyifleri yerinde görünüyor. Öyle ya, onlara kalırsa ne kurban var ne de cellatlar. Kendinizi hiç kandırmayın. Oylarınızla iş başına gelen hükümet ve kardeşlerinizin askerlik yaptığı ordu aldırışsızca ve vicdan azabı duymadan soykırıma girişiyorsa sizler de hiç şüphesiz birer cellatsınız demektir. Ve bir iki günlüğüne cezaevine girme tehlikesini göze alarak kurban olmaya karar verdiyseniz bu sadece sizin bu işten elinizi çekmeye karar verdiğinizi gösterir. Ama yakayı kolayca sıyıramayacaksınız. Bu işi sonuna kadar götürmek zorundasınız. Şunu unutmayın, eğer şiddet ilk kez bu akşam başlamış olsaydı ve daha önce de yeryüzünde hiçbir zaman baskı ve sömürü olmasaydı, o zaman belki şiddet karşıtı gösteriler tartışmayı yatıştırabilirdi. Ama sizin o şiddet karşıtı düşünceleriniz de dahil olmak üzere, bu sistem bir bütün olarak gücünü binlerce yıllık bir baskıdan alıyorsa, bu edilgenliğiniz sizi ezenlerin saflarına götürecektir doğruca. Sömürgeci olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Önce altın ve öteki değerli madenleri, daha sonra da petrolü yeni kıtalardan alıp eski ana yurtlara getirdiğimizi de çok iyi biliyorsunuz. Bunların göz kamaştırıcı sonuçlarını da biliyoruz. Saraylar, katedraller ve sanayi şehirleri. Daha sonra ekonomik bunalımlar başladığında bunları sona erdirmek ya da şiddetini azaltmak için sömürge pazarları el altında hazır bekliyordu. Zenginliklerle semirtilmiş Avrupa, bütün yurttaşlarına insan olma hakkını tanıyordu. İnsan suç ortağı demektir bizde, çünkü hepimiz sömürgelerin soyulmasından yararlandık. Bu besili ve ruhsuz kıta, Fanon'un çok haklı olarak belirttiği gibi narsizme saplanmıştır. Cocteau Paris'e sinirlenirdi. Sürekli kendisinden söz eden bu şehir, derdi. Avrupa ne yapıyor? Ya Avrupa üstü yaratık Kuzey Amerika ne yapıyor? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, sevgi, onur, ana yurt ve benzeri safsataları bizi aynı zamanda pis zenci, pis Yahudi, pis Arap gibi ırkçı konuşmalar yapmaktan da alıkoymuyordu. Liberal ve şefkatli iyi ruhlar, başka bir deyişle yeni sömürgeciler beklemedikleri bu sonuç karşısında çok şaşırdılar. Bu bir yanılma ya da vicdan azabı olmalı. Çünkü Avrupalı ancak yarattığı köle ve ucubeler sayesinde İnsan olabildiği için hiçbir şey ırkçı hümanizmimiz kadar bize uygun düşmüyor. Yerli köleler var olduğu sürece bu sahtekarlık açığa çıkarılmadı. İnsan soyu için gerçekçi uygulamaları gözlerden saklamaya yarayan soyut bir evrenselliğe çağrı söz konusuydu. O da şuydu. Denizlerin öte yakasında aşağı insan ırkları vardır ve bunlar bizim yardımımızla belki binlerce yıl sonra Avrupa'nın bugünkü düzeyine gelebilecektir. Kısacası insan türü seçkinler tabakasıyla aynı şeymiş gibi ele alındı. Bugün yerli kendi gerçekliğini gündeme getiriyor. bizim dışa kapalı kulübümüz zayıf noktasını, yani bir azınlıktan başka bir şey olmadığını hemen ortaya koyuyor. Daha da kötüsü, yerliler bize inat insanlaşmayı başardıklarından bizim insan türünün düşmanı olduğumuz ortaya çıkıyor. Seçkin tabaka gerçek yüzünü, yani haydut çetesi özelliğini gösteriyor. Yakından bakıldığında yüksek değerlerimiz arasında kanla lekelenmemiş tek bir tanesine bile rastlayamazsınız. O değerler bugün yıkılmaya başlamıştır. Bir örnek isterseniz şu anlamlı sözü hatırlayın. Fransa ne kadar da yüce gönüllü. Biz mi yüce gönüllüyüz? Peki Setif ne oluyor? 1 milyondan fazla Cezayirlinin ölümüne yol açan ve 8 yıl süren bu korkunç savaş ne anlama geliyor? Ya Gejen, elektrik işkencesi? Bir kez şunu çok iyi kavrayalım. Kimse görevimize ihanet etmekte suçlamıyor bizi. Nedeni ise çok basit. Yerine getirilecek bir görevimiz falan yoktu. Yüce gönüllülüğün kendisi tartışmalı bir kavram zaten. Kulağa hoş gelen bu sözcük, yasal bir statü bağışlamaktan öte bir şey ifade etmiyor. Karşımızda duran yeni ve özgür insana gelince, kimse kimseye herhangi bir şey verme yetkisine ve önceliğine sahip değildir. Herkes bütün haklara sahiptir ve her konuda insan türü bir gün gelişimini tamamladığında kendisini yerküredeki nüfusun toplamı yerine insanların karşılıklı sonsuz birliği olarak tanımlayacaktır. Burada duruyorum. Gerisini siz de zorlanmadan getirebilirsiniz. Aristokratik erdemlerinizin ortadan kaybolmaları için onlara şöyle bir kez bakmak yetecektir. Bu aristokratik erdemler kendi eserleri olan ikinci sınıf insanların aristokrasisine nasıl dayanabileceklerdi? Birkaç yıl öncesine kadar burjuva ve sömürgeci bir yorumcu Batı'yı savunmak üzere ancak şunu söyleyebiliyordu. Bizler melek değiliz ama en azından vicdan azabı çekiyoruz. Aman ne itiraf. Eskiden kıtamızın Partenon, Kartres, insan hakları, Gamalı Haç gibi başka dayanıkları vardı. Bugün artık insanların ne kadar değerli oldukları biliniyor. Bizi yıkılmaktan sadece Hristiyanca günahkarlık duygularımız kurtarabilir. Bu bir tükeniştir. Avrupa her yanından çatırdamaya başladı. Ne oldu dersiniz? Çok basit. Olan şu. Bugüne kadar tarihin özneleriydik. Şimdi ise onun nesneleriyiz artık. Güç ilişkisi tersine dönmüş, sömürgeciliğin sonu başlamıştır. Paralı askerlerimizin yapabileceği tek şey olsa olsa bu sonu geciktirmek olabilir. Öte yandan eski anayurtlar daha şimdiden kaybedileceği ortada olan bir savaşa bütün güçlerini sürmek zorundalar. Serüvenin son demlerinde Fransa'nın en önde gelen sömürgeci subaylarından Bugenon, o şüpheli ününü oluşturan eski sömürgeci zorbalığın 100 kat arttığını görüyoruz ama artık bu da yetmiyor. Cezayir'e yeni birlikler gönderiliyor, 7 yıldır orada olmalarına karşın en ufak bir başarı elde edemediler. Şiddet yönünü değiştirmiştir. Başarılı olduğumuz dönemlerde şiddet uygularken o şiddet bizi değiştireceğe benzemiyordu. Şiddetimiz onları sarsarken biz insanlar ve bizim hümanizmimiz bundan hiç etkilenmiyorduk. Kâr aracılığıyla birleşen ana yurtlar ortak cinayetlerini kardeşlik ve sevgi diye adlandırıyorlardı. Bugün her yerde çıkmaza saplanmış olan aynı şiddet askerlerimiz aracılığıyla bize yöneliyor. Şiddeti içselleştiriyoruz ve o zamanla bize sahip oluyor. Böylece geriye dönüş başlıyor. Sömürge halkları birleşirlerken bizler, yani aşırılar ya da liberaller, sömürgeci efendiler ya da ana yurt sakinleri ise ayrışıyoruz. Öfke ve korku Arapların soykırıma uğratılmasında bütün çıplaklığıyla kendini gösteriyor. Neredeler şimdi o vahşiler? Nerede o barbarlık? Tamtamlar da içinde olmak üzere eksik olan hiçbir şey yok. Avrupalılar Müslümanları canlı canlı yakarlarken araba kornaları Alger Frances, Fransız Cezayir diye tempo tutuyor. Fanon psikiyatrların kısa bir süre önce yaptıkları kongrelerde yerlilerin suça eğilimleri karşısında dehşete düştüklerini hatırlatıyor. Psikiyatrlar, bu insanlar birbirlerini öldürüyorlar, bu normal değil, Cezayirlilerin beyinleri gelişmemiş olsa gerek diyorlardı. Başka psikiyatrlar da Orta Afrika'daki Afrikalıların beyinlerinin ön kesimini çok az kullandıklarını saptamışlardı. Bilimciler bu araştırmalarını bugün Avrupa'da da sürdürmeliler, özellikle Fransızlar arasında. Öyle görünüyor ki biz de birkaç yıldır beyin uyuşukluğuna yakalanmış olmalıyız. Yurtseverlerimiz bugün artık biraz da kendi yurttaşlarını öldürüyor, öldürülecek kişiyi evde bulamadıklarında ev sahibini ya da evi havaya uçuruyorlar. Bu sadece bir başlangıçtır. Gelecek sonbahara ya da ilkbahara iç savaş bekleniyor. Beynimizin ön kesimi çok sağlıklı görünüyor. Yerlerin işini bitiremediğimizden dolayı değil midir ki şiddet geriye, bize dönüp ruhumuzda birikiyor ve bir çıkış yolu arıyor? Cezayir halkının birliği Fransız halkının bölünmesine yol açıyor. Anayurt topraklarının her yanında aşiretler savaş dansları yaparak mücadeleye hazırlanıyorlar. Terör bizim ülkemize yerleşmek üzere Afrika'yı terk etti. Çünkü ülkemizde yerlilerin bizi yenilgiye uğratmasının yol açtığı rezilliği kendi kanımızla ödetmeye çalışacak kadar aptal insanlar var. Bunların yanı sıra suçlu olan bir yığın başka insan da var. Cezayir'de yapılan Bizerta ya da Eylül katliamlarından sonra hangimiz yeter diye bağırmak için sokağa çıktık? İyice düşünürsek bunlar solun en sert kesimleriyle yufka yürekli liberallerdi sadece. Onların içinde de ateş ve kavga tutkusu yükseliyor. Ama öte yandan nasıl da korkuyorlar. Öfkelerini efsaneler ve karmaşık geleneklerle gizlemeye çalışıyorlar. Hesaplaşma anını ve gerçekliğin gün ışığına çıkmasını geciktirmek amacıyla ne pahasına olursa olsun bizi karanlıkta bırakmakla görevli büyük bir büyücüyü iş başına getirdiler. Yapacak bir şey yok. Birilerinin açıkça uyguladığı, ötekilerinin ise geri püskürttüğü şiddet ortada dönüp duruyor. Bir gün Metz'te patlak verecek, bir başka gün ise Bordeaux'da. Bugün burada, yarın orada, tıpkı oyunda bir nesneyi çaktırmadan karşısındakinin bir yerine yerleştirmek gibi. Şimdi bizi yerlinin konumuna götürecek olan yolda adım adım ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla yerli olabilmemiz için önce bir zamanların sömürge yerlileri tarafından ülkemizin işgal edilmesi ve bizim de açlıktan can çekişecek hale gelmemiz gerekiyor. Bu gerçekleşmeyecek. Çünkü biz Fransız halkı çökmekte olan sömürgecilik tarafından büyülenmiş durumdayız ve yakında sömürgecilerimiz içeride bizim tepemize çıkacak. Bunamış ve kibirli, tıpkı bizim şimdiki halimiz gibi. İşte bunlar tanrılarımız ve putlarımızdır. Fanon'un eserinin son bölümünü okuduğunuzda sefaletin doruğunda bir yerli olmanın bir zamanların sömürgecisi olmaktan daha değerli olduğunu siz de kabul edeceksiniz. Bir polis memurunun günde 10 saat işkence yapmaya zorlanması iyi bir şey değildir. Böyle bir çalışma biçimi kendi çıkarları için cellatların fazla mesai yapması yasaklanmazsa bir gün ruh bozukluklarına yol açacaktır. Ulusun ve ordunun ahlakı yasalarla savunulmak isteniyorsa ve bu onun ahlaksızlaşmasını getiriyorsa ve cumhuriyetçi geleneğe sahip bir ülkede yüz binlerce genç darbeci subaylara emanet ediliyorsa bu hiç de hoş bir şey değildir. Sizler ey sevgili yurttaşlarım, bizim adımıza işlenen cinayetlerin pekala farkında olan yurttaşlar. Bütün bunları bilip de kendimizi yargılamış oluruz korkusuyla, kimseye tek kelime söylememek, hatta kendi kendimize bile itiraf etmemek gerçekten hoş bir şey değil. Başlangıçta bunları bilmediğinizi söylüyordunuz. Buna gerçekten inanmak istiyorum. Daha sonra belli şüpheleriniz oldu. Şimdi ise biliyorsunuz artık ama hala susuyorsunuz. 8 yıllık suskunluk. Ne büyük bir ahlaksızlık. Suskunluğunuz bari bir işe yarasa ama boşuna. Bugün artık işkencenin yakıcı güneşi en tepe noktasında ve ışınları bütün ülkeleri körleştiriyor. Bu kör edici ışınlar karşısında öfke ve korkusunu gizlemeye çalışırken bütün gülüşler sahteleşecek, bütün yüzler makyaja gereksinme duyacak ve bütün davranışlarda iğrençlik ve işbirlikçilik sırıtacaktır. Bugün bir cenazenin ortaya çıkması için iki Fransızın bir araya gelmesi yetmektedir. Bir cenaze mi dedim? Fransa bir zamanlar bir ülkenin adıydı. Dikkat edelim, 1961 yılında bu sözcük bir nevroz hastalığına ad olmasın. Tedavi olanağı var mı? Evet. Akileus'un mızrağı gibi, ancak şiddetin kendisi kendi yol açtığı yaraları iyileştirebilir. Bugün korku bizi hasta, alçak ve tutsak hale getirmiştir, hem de en kötü biçimde. Neyse ki sömürgeci aristokrasi bununla da yetinmiyor. Cezayir'de kurtuluşu geciktirme görevini, o ancak Fransızları sömürgeleştirme sürecini tamamladığında yerine getirebilir. Her gün konuyu görüşmekten, tartışmaktan kaçınıyoruz. Ama sürekli olarak kaçamayacağımızı bilmelisiniz. Onlar öldürücü darbeleriyle üstümüze gelecek ve darbelerini indireceklerdir. Ve o zaman artık sihirbazların ve fetişlerin devri sona erecek. Dövüşmek zorundalar. Dövüşmezlerse toplama kamplarında çürüyecekler. Bu artık diyalektiğin son evresidir. Bu savaşı yargılıyorsunuz ama hala Cezayir savaşçılarıyla dayanışma cesaretini gösteremiyorsunuz. Korkmayın. Sömürgeci efendilere ve paralı askerlere güvenin. Onlar sizi zamanı geldiğinde ite kaka en öne çıkaracaklardır. Belki sırtınızı duvara dayadıkları zaman o eski ve sık sık tekrarlanan suçların içinizde yarattığı yeni şiddetin dizginlerini koyvereceksiniz. Ama bu, hep söylendiği gibi konu dışı bir öykü, insanın öyküsü. Bugünün tarihini yapanlara katılacağımız anın yaklaştığından eminim. Eylül 1961. Jean-Paul Sartre. Evet. Kitabın sonu. 1 Aralık 2011, sayfa 155.